Ayrım 35.
Sayfa 355. Binbaşı Dixon, işte başarıyoruz, geçilmez denen boğazı geçiyoruz diye düşünürken Hüseyin Rauf Bey bir adım daha ileri gitti. Kitabi bir İngilizce ile konuşuyordu. İngiliz ve Fransız subayları bizim kuvvetlerin yanında kontrolör olarak bulunsun. Amiral keyiflenmişti, savunma kaldırılacak ve subay bulundurulacak. Biraz önce biz işgal edelim derken beklediği gibi olmuş ve karşı taraf kendiliğinden Fransızlar da olsun demişti. Güneydoğu sınırlarında Fransa'nın işe girişi de konuşulacaktı nasıl olsa. Birkaç adım birden atmaya karar verdi. Mr. Rauf diye başladı ve hemen ekledi. Bu öneriniz siyasaldır. Siyasal bir barış anlaşması yapılmış değil. Biz burada ateşkes konularını görüşmekteyiz. Bizim askerlerimizle Osmanlı askerleri yan yana bulunamaz. Ne ki hükümetim ısrarlı olursa Londra'ya işgalin yalnızca Fransız ve İngiliz kuvvetleriyle yapılmasını öneren bir yazı gönderirim. Osmanlı heyeti bu sonuçla rahatlamış görünüyordu. Hüseyin Rauf Bey işi sağlama almak istedi. Yunan gemileri dedi ve amiralin yüzüne baktı. Amiral biraz yorulmuş gibiydi. Bezginliğini belli eden bir sesle yanıtladı. Yunan gemilerinin Karadeniz'e geçişini engelleyemeyiz. Ama geceleyin geçmelerini sağlayabiliriz. Böylece halkın tepkisi de azaltılmış olur. Cormorant önündeki kağıda Bosporus is okay notu düştü ve yanına üç ünlem işareti koydu. O sırada amiral ikinci ve üçüncü maddeleri okudu. Fazlaca tartışma olmadan karşılıklı anlayış noktasına gelineceği belli oldu. Torpil ve mayınlar temizlenecekti, Karadeniz ve Akdeniz'de torpil yuvaları da gösterilecekti. Artık sıra Ermeni işlerine gelmişti, amiral önemsiz bir maddeye geçmiş gibi vurgusuz bir sesle okudu. Savaş esirleriyle Ermeni esirler İstanbul'da toplanacaktır. Boğazlar dolayısıyla İstanbul bir tür işgal altında olacağına göre esirleri güvenceye almak istedikleri belliydi ama Osmanlı heyetinin dikkatini Ermeni esir konusu çekmeye yetti. Hüseyin Rauf Bey şaşırmış görünüyordu. Ermeni esir yok, Rus Ermenileri ise Brest-Litovsk anlaşmasıyla geri gönderildi dedi. Amiral de şaşırmış gibi yaptı ve önem vermediğini belli eden bir sesle açıkladı. Bu kağıt üstünde kalacak bir şey, kamuoyunu rahatlatmak için koyduk. Teğmen Cormorant, bu olmadı. Türkler şimdi madem ki kağıt üzerinde kalacak, o zaman hiç koymayalım derlerse ne olacak diye ayıflandı. Ama korktuğu gibi olmadı. Reşat Hikmet Bey atıldı. Ermeni esir yoktur ve hükümetimiz gerekli önlemleri alacak, umumi af çıkarılacaktır. Hatta Kafkasya Ermenileri bize toprak için başvurdular. Orada kurulan Ermeni devleti de tarafımızca kabul edilmiştir. Amiralin beklediği gibi Türkler işi hemen sözlü güvenceye döküyorlardı. Oysa önemli olan imzalanacak anlaşmaydı. Osmanlı heyeti göç ettirilen Ermenilerin geri dönmesine hazırlık olabileceğini akıllarına getirmiyor. Amiral dudaklarını büzerek dinledi söylenenleri ve açıkladı. Ermeni tutuklular varsa İstanbul ya da başka bir yerde toplanır. Endişenizi anlıyorum ama anlaşmamızda Ermeni konusu geçmezse Amerika ve İngiltere kamuoyu bundan rahatsızlık duyar. Hüseyin Rauf Bey, kamuoyu sözüyle ne denmek istendiğini kavramış görünüyordu. Değişiklikler yapmak koşuluyla kabul ederiz dedi. Beşinci ve altıncı maddeler okundu, ayrıntılar dışında kabul edildi. Osmanlı devlet sınırlarında güvenliği sağlayacak denli asker bulundurulacak ve asker fazlası hemen terhis edilecekti. Cormorant eyvah dediği içinden şimdi asker sayısı üstüne pazarlık başlayacak ve bu konu uzayıp gidecek. Yine yanılmıştı. Osmanlı heyetinden kimse bu tür kapalı ifadeler koymayalım, hiç olmazsa sayıyı bir prensibe bağlayalım demedi. Altıncı maddeye göre Osmanlı savaş gemileri bir limanda tutuklu bulunacaktı. Hüseyin Rauf Bey bu yerin Haliç olmasını istemekle yetindi. Seymour boğazların işgali sağlanacak olduğuna göre sıra en duyarlı konuya geldi. Şimdi fırtına kopacak diye düşündü ve gözlerini Osmanlı heyetinin yüzlerine dikti. Bakalım ne yapacaklar. Amiral hafifçe öksürdü ve sakin bir sesle okudu. Madde 7. Önemli askeri bölgeler İtilaf kuvvetlerince işgal edilecektir. Bahriye Miralayı Hüseyin Rauf Bey, bu konu çok önemlidir, daha açık olmalı dedi ve bir süre düşünür gibi yaptıktan sonra bu maddeden Haçin, Sis, Ayıntap ve Zeytun anlaşılabilir diye not konulmasını, konunun daha sonra görüşülmesini istedi. Seymour hiç de fırtınaya benzemedi dedi içinden. Amiral de çok sert bir karşı çıkış bekliyordu. Ama aldanmamalıydı. Görüşmelerin 24 maddesinin tümünde konu ne olursa olsun her şey işgal yetkisi tanıyan işte bu 7. maddede düğümlenecekti. Ordularını etkisizleştirmeden, tüm savunma yerleri işgal edilmeden topraklar paylaşılamazdı ki bu düşünceleri aklından uzaklaştırıp 8. maddeye geçti. Sonraki 3 saat içinde iyi yol alınmıştı. Osmanlı liman ve demir yollarından İtilaf devletlerinin yararlanmasına fazlaca bir karşı çıkış olmadı. Yalnızca Hüseyin Rauf Bey liman ve demir yollarından Osmanlı kuvvetlerinin de serbestçe yararlanmasını istedi. Amiral onu hemen rahatlattı. Osmanlı gemileri limanlarda seyredebilir, hatta yabancı ülkelere de gidebilir. Ama maddenin değiştirilmesi uzun zaman alır. Bilindiği gibi müttefiklerimizin görüşlerini almak gerek. O sırada kapı tıklatıldı. Cormorant yerinden kalkacakken Binbaşı Dixon onun koluna dokunarak durdurdu ve kendisi gitti. Kapıyı aralayıp hiç konuşmadan döndü, elindeki kağıdı amirale uzattı. Amiral hemen okudu, Fransız amirali de görüşmelere katılmak istiyordu. Başını iki yana salladı ve önüne koyduğu saatine göz attı. O sırada Reşat Hikmet Bey'in sesi duyuldu. Mütarekiyi takip edecek olan barış anlaşmasından sonra Çanakkale'deki işgal kaldırılsın ve bunun için teminat verilsin. Amiral önündeki dosyayı kapatıyordu. Bunun olabileceğini sanmam demekle yetindi ve ekledi. Baylar yorulduk, sizce de uygunsa yemek ve dinlenme arası verelim. Saat 15.30'da toplanalım. İngiliz heyeti yeterli inceliği gösterdi. Osmanlı heyetinin üstündeki baskının dağılması gerekti. Onlardan yemekte ayrı kalmak iyi olurdu. Agamemnon kumandanı ve yardımcı subayları konukları yemeğe aldılar. Yemek sırasında ne savaş diye de barış konuşuldu. Konu üzüm ve şaraba getirildi. İzmir üzümleriyle Libni üzümleri kıyaslandı. Osmanlı heyeti içki kullanmıyordu ama İngiliz bahriyelileri kibarca izin isteyerek birer kadeh Libni şarabı içtiler. Agamemnon'daki öğleden sonra toplantısı daha rahat geçiyordu. Küçük karşı çıkış notlarıyla İstanbul'un İtilaf donanmalarının hareket üssü olması konuşuldu. Hüseyin Rauf Bey İstanbul yerine İzmit'i önerdi. Amiral karşısındakilerin kabul edeceğini anlayınca Karadeniz'e çıkışları gecikir diyerek konuyu sonraya bırakmakta sakınca görmedi. Nasıl olsa boğazlar geçildiğine göre artık Karadeniz'e girilebilir ve Rusya'da Bolşevik ihtilalcilerine karşı savaşan Beyaz Ordu'ya yeterli destek verilebilirdi. Sıra en önemli konuya gelmişti. Osmanlı heyetine göre 10. maddede Ermeni işine bağlı işgal tasarımının bir parçasıydı. Oysa amiralin aklından Fransızlar geçiyordu. Maddeyi okumaya başladı. Toros tünellerinin işgali. Toros tünellerinin işgali demek Anadolu ile Çukurova'nın, Antakya'nın, İskenderun'un ve Suriye'nin yani bir cümle Orta Doğu'nun ilişkisinin kesilmesi demekti. Bu işin Haçin ve Zeytun Ermenileri işiyle de bir ilişkisi var kesinlikle. Hüseyin Rauf Bey'in aklına Mustafa Kemal Paşa'nın oralarda orduyu toparladığı ve cephe kurduğu gelmiş miydi? Belki evet, belki de hayır. Hüseyin Rauf Bey işin arka planını anlamak istediğini belli ederek sordu. Askerlerimiz terhis edileceğine göre tünellerin işgaline gerek olmamalı. Bunun size askeri bir faydası da olamaz. Biz tünelleri ne tahrip ederiz ve ne de kapatırız. Bu madde kalksın. Amiral konuyu derinleştirmek istemiyordu. Çünkü aklında Fransızlarla gizlice yapılan Sykes-Picot paylaşım anlaşması vardı. Seymour zor bir an diye geçirdi aklından. Ne zaman Kilikya'yı düşünsem aklıma oraların Lübnan-Suriye ile birlikte Fransa'ya bırakılacağı geliyor. Nedenli şaşırtıcı? 2 yıl önce imzalanan bu anlaşma onca savaş şalkantısı içinde gizli kaldı. Zaten bunun için hak ediyoruz dünyaya medeniyet götürmeyi. Ancak anlayamadığım bir nokta var. Lenin'in bu gizli anlaşmayı Cemal Paşa'ya bildirdiği söylenmişti. Şu Osmanlı heyeti bunu bilmiyor olabilir mi? Amiral Kaltorp konuyu şimdilik geçiştirmek yolunu seçti. Madde kalmalıdır diye kestirip atarak İran ve Kafkasya'daki Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi maddesine geçti. Hüseyin Rauf Bey bu maddeye fazlaca karşı çıkmadı. Yalnızca oraların zaten boşaltıldığını ve Bakü'ye de güvenlik sağlamak için girildiğini, boşaltma talimatı verildiğini belirtmekle yetindi. Boğazların, tünellerin, Kafkasya yollarının açılması derken Osmanlı Devleti'nin telekomünikasyon şebekesine gelmişti konu. Amiral 12. maddeyi okudu. Osmanlı telsiz, telgraf ve kablo haberleşmesi itilaf görevlilerince yönetilecektir. Hüseyin Rauf Bey, böyle olursa hükümetimiz idaresini yürütemez dedi. Amiral gülümsedi ve önemsiz bir konuymuş gibi sesini alçalttı. Bu tedbiri Almanlara karşı düşünmüştük. Reşat Hikmet Bey, İngilizlerin açığını yakalamanın sevinciyle karşı çıktı. Alman askeri idaresi giderse buna gerek kalmaz. Amiral içinden tamam oluyor diye düşünürken Seymour ilk kez söze girdi. Almanların tarafını tutmayı sürdüren Türkler olamaz mı? Onların izlenmesi gerekir. Sessizce oturan Albay Leibniz bu söylenecek şey mi diye endişelendi. Binbaşı Dixon'ın gözleri Osmanlı heyeti katibi Ali Fuat Bey'deydi. Ali Fuat Bey konuşulanları özenle dinliyordu. Yüzünde hiçbir mimik yoktu. Önündeki kağıda bir şeyler yazıyor, sonra yeniden dinlemeyi başlıyordu. Sultan ile hükümetler arasında yazışmayı ancak bu denli soğukkanlı bir kişi yürütebilir. Ali Fuat Bey bu haberleşme işini not ederken ilk kez konuşmacılara dik dik bakıyordu. Dixon belli ki konunun duyarlılığını ayırdığında yanındakileri uyarmak istiyor diye düşündü. Dışarıdan gelen keskin bir gemi düdüğüyle düşüncelerinden koptu. Karşılarda Yunanlıların Averof zırhlısı yer değiştiriyordu. Dixon içinden Helen'in acelesi var diye geçirdi. Hüseyin Rauf Bey elini bıyıklarına götürmüş düzeltiyor ve şu haberleşme işini atlatacak bir söz arıyordu. Bu iş hükümetin haberleşmesi dışında tutulsun diyebildi. Komrot, amiral benzer konularda bu iş siyasal konu, bu anlaşmada yer alamaz diyor ama Osmanlı heyeti aynı biçimde bir karşı çıkışa geçmiyor dediği içinden ve ekledi. Belki de baştan beri işleri güvenlik konusu olarak kabul edip ticari yanını göremediklerindendir. Altını çizdiği satırın yanına Ottoman Telekom okey diye yazdı. 15. maddeye geldiklerinde amiral saatine baktı. Baylar bu maddeyi de görüşüp ara verelim. Bilindiği gibi biz İngilizler çay zamanını geçirirsek yaşam düzenimiz alt üst olur diyerek gülümsedi. Osmanlı idaresinde bulunan demir yollarının denetiminin itilaf subaylarına, yönetimin de itilaf memurlarına bırakılmasını istiyordu 15. madde. Osmanlı heyeti hükümet idaresi güç olur gibi hafif karşı çıkışlarda bulundu. Demir yolu diye başlayan maddenin son cümlesi önemliydi. Bakü ve Batum'un itilaf kuvvetleri tarafından işgali de dahildir. Osmanlı heyeti bunun üstünde fazlaca durmadı. Hüseyin Rauf Bey, demir yolu işinde halkın da ihtiyacı unutulmasın diye ek satır önerdikten sonra Kafkasya'dan ve Rus ihtilalinin kaderini etkileyecek bu madde için tarihsel bir açıklama getirdi. Devlet-i Aliye müttefiklerin Bakü'yü işgal eylemelerine karşı çıkmayacaktır. Cornwall içinden my god dedi, ne kolay oldu. Sonra Kafkasya okey diye yazarken Mr. Rauf Kafkas kökenli asil bir aileden geliyor. Komünistlerin öz yurdunu ele geçirmesindense hür dünyayı yeğliyor diye düşündü. Kiliselerin çan sesleri limanda demirli savaş kaleleri arasında yankılanmaya başlayınca amiral masadan kalkmak için doğruldu. Hüseyin Rauf Bey de kalktı. Artık çay zamanıydı, kapı açıldı, tepsilerde kendinden işlemeli parlak porselenden beyaz demlikler ve fincanlar göründü. 43. gün, Kilis. Kuzeyde çıplak tepelerde kıvrılarak ilerleyen aracın arka koltuğunda yıldızlı gökyüzüne bakıyordu. Bazen daralan, bazen de genişleyen yol bir dönemeçten sonra birden bire Halep Tel Rifat demiryoluna kavuşuyor, birkaç kilometre sonra bu buluşmalardan sıkılmışçasına ayrılıp yukarılara dönüveriyordu. Otomobil seyrek zeytin ağaçlarının arasında ilerledi ve aşağılara düşüverecekmiş gibi eğilmiş sivri kayalığın ardından yarım tepsi ay göründü. Kayayı geçtiklerinde öne eğildi, burada duralım dedi. Direksiyondaki çavuş kapıyı açmak üzere dolanırken kumandanın yolun kıyısına yürümekte olduğunu gördü. Kendi kendine kaç gündür durdurak yok, hala dinç diye söylendi. Kumandanın sağ cebinden çıkardığı gümüş sigara tabakasının pırıltısını görünce cebindeki çakmağa davranıp öne bir adım attığında yaver onu kolundan hafifçe tutarak durdurdu ve işaret parmağını dudaklarına götürerek sessiz olması gerektiğini belirtti. Kumandan iyice aşağılarda bir el gibi açılan ovada koyu lekeler gibi duran ağaçlıkların arasından ilerleyen askerleri seçmeye çalıştı bir süre. Sonra başını çevirmeden yorgunluğunu belli eden boğuk bir sesle sordu. Çiftlikte yanmış mı? Yaver bir an durakladıktan sonra sözünü tartarcasına iyice alçaktan yanıtladı. Evet Paşa Hazretleri. Kumandan hemen sağında vadiye iner gibi yapıp tekrar yükselen yaşlı ağacın eğri gövdesine yaslandı. Ve uzaklarda ay ışığının ulaşamadığı boşlukta yerle göğün birbirine kavuştuğu karanlığa daldı bir süre. Ne günlerdi diye mırıldandı. 13 yıl önce kurmaylık stajına başlamak üzere geldiği Şam, Halep ve Beyrut arasında mekik dokumuştu. Tarihin ve acımasız büyük devletlerin yarattığı fırtınalar önünde sürüklenen devleti bir düzene sokmak için planlar yapıp durdukları sıcak ve bunaltıcı akşamlar. Sonra çöllerden Balkan'a, oradan Afrika'ya uzanan savaş dolu yıllar. Gelibolu Yarımadası'nın öte yanında cehenneme dönen sırtlar ve denizin koylarından yukarılara tırmanıp karadan boğazı atlamaya çalışan İngiliz, Anzak, Fransız kuvvetlerine karşı duruş. Erzurum'a, oradan Diyarbakır'a doğru sarkan Rus ordularını Muş'ta, Bitlis'te karşıladıktan 2 yıl sonra, güneyde ölüm savaşları ve şimdi de işte şu karşı tepelere dek çekiliş. Daha fazla gerileyemeyiz, burada durmalı diye geçirdi içinden. Burada durmalı. Karanlığa bakıp gülümsedi ve yüksek sesle yineledi. Burada durmalı. Yaver anlayamamıştı. Nerede kumandanım diye endişeyle sordu. Kumandan onu duymamış gibiydi. Demek çiftliği de yakmışlar. Evet kumandanım. 1 yıl önce de gelmişti Halep'e. Almanların kumandası da gerileyip duran orduyu toparlamayı umuyordu. Bizim derdimiz yurdu korumak. Almanların derdi ise yeni toprakları ele geçirmek, petrole kavuşmaktı dedi içinden. Almanlar Avrupa ve Afrika cephelerinde bunalmışlardı. Baskıdan kurtulmak için Türk ordusunu öne sürüp duruyorlardı. Hiçbir ciddi plana dayanmadan hesapsız kitapsız bir kararla koskoca orduyu Süveyş kanalına sürmüşlerdi. Birincisinden ders almamışlar, bir kez daha sürmüşlerdi. Sonra büyük ama çok büyük kayıplar verilmişti. Bu işlere Liman von Sanders bile karşı çıkarken başkumandan vekili Enver Paşa ile Avrupa'daki Alman kumandanlığı ısrar edip durmuştu. İş bununla da kalmamış, İngilizler Mısır'dan Basra'ya doğru yayılıp Türk ordusunu ikiye bölüvermişti. Artık Arabistan'daki orduyla Suriye, Filistin ve Irak'taki ordu birbirinden kopmuştu. Derin bir iç çekti, öfkelenmeye başlamıştı. Yine burada durmalıyız dedi ve boşluğa gülümsedi. Keratayı özledim diye geçirdi içinden. Abdurrahim çok küçüktü, 4-5 yaşlarındaydı. 3 yıl önce çetin savaşlardan sonra Rus saldırısını durdurmuşlardı. Günler süren at yolculuğunun sonunda Diyarbakır'a yaklaşmıştı. Yolda başıboş, çıplak ayaklarıyla yuvasını arayan, kanadı kırık, küçük bir kuş gibi yürürken görmüştü onu. Sonra alıp İstanbul'a götürmüştü Abdurrahim'i. Kimsesiz Abdurrahim'in bir Zübeyde annesi ve bir de Mustafa Kemal adlı paşa babası ile Makbule ablası olmuştu. Çok sık göremediği Abdurrahim'in elinden tutup dolaşmaya çıktıklarında siyasetten de cephelerden de uzaklaşıveriyordu. Küçük Abdurrahim yürürken yorulduğunda birden elini çekiştiriyor, başını yukarı kaldırıyor, mavi yeşil gözleriyle bakıyor ve dediğini yaptıracağına olan güvenini belli edercesine sıcacık gülümseyip burada durmalı diyerek olduğu yerde kalıveriyordu. Burada durmalı dedi bir kez daha. Bu kez gülümsemesi donup kaldı. 1 yıl önceydi, Halep'teydi, İstanbul'a durumu kurtarabilmek için raporlar yazdığı, Almanlardan kurtulmak gerektiğini ısrarla belirttiği günlerdeydi. Raporları aldıran olmuyordu. İngilizler işi azıtmışlar, Bağdat'ta, Basra'da, Şam'da hemen her yerde para dağıtarak, milliyetçilik duygularını okşayarak istihbarat ağı kurmuşlardı. Önündeki dal parçasına bir tekme savurdu ve burada durmalı dedi. Elindeki izmariti ağacın dibindeki iri taşın kovuğuna sokup söndürdü. Gözleri yanıyordu, yükseklere çıkmış olmalarına karşın ağır bir hava vardı. 1 yıl önce de öyle olmuştu. Çöl sıcakları Halep'e dek uzanmıştı. Uykusuz gecelerden sonra gözleri birden yanmaya başlamıştı. Sabaha karşı 1-2 saat uyumak için uzanıp da uyandığında göz kapaklarını açarken gözleri parçalanıyor gibi acıyordu. Işığa da bakamaz olmuştu. İstanbul'a giden Cevat Abbas'a telgraf çekip göz damlası istemişti. Cevat Abbas tedbirsizlik yapmış ve durumu annesine söylemişti. Uzun okul yılları ardından savaş yılları derken 3 gün üst üste göremediği oğlunun hasretini içine gömüp saatlerce dua eden annesinin evhamının üstüne evham binmiş ve oğlum kör oldu, kör oldu oğlum diye ağlamaya başlamıştı. Boşuna değildi evhamı. Yemen'den Şam'a, Bağdat'tan Sina'ya cephelerde sık rastlanır bir durumdu. Gencecik askerlerin kum fırtınalarında kör oluvermeleri. Neyse ki Cevat'ın bu tedbirsizliğinin yarattığı endişeyi annesine yolladığı bir telgrafla düzeltmişti. Annesini inandırmak için Cevat'a yolladığı telde geri gelirken yanında annemi ve Abdurrahim'i de getir diye yazmıştı. Annesi uzun yolculuğa dayanamadığından gelememişti. İçinde bir sızı göğsünü sıkıştırdı, başını arkaya çevirdi ve yine sordu. Çiftlik yandığına göre bahçe de yanmıştır. Evet kumandanım, top ateşi altında kalmış. Kumandanı teselli edecek bir söz bulunamazdı. Çünkü o kişisel acılarını öne çıkarıp konuşmazdı. Bir şey söylenecek olsa hemen şimdi işimize bakalım der ve cephe ya da cephe gerisiyle ilgili konulara dönerdi. Ağacın yanından ayrıldı, kayalığın dibinden dönen yolda yürümeye başladı. Yorulduğunda böyle yapardı hep. Atıyla dolaşırken birden iner ve yürümeye başlardı. Kumandan yorgunluğuyla birlikte üzüntülerini de her adımda içinden atardı. Küçük Abdurrahim'i trenle Halep'e getirdiğinde o meyve bahçelerindeki çiftlik evinde konuk olmuşlardı. 6 yaşındaki Abdurrahim'in elinden tutup önce iç kaleyi gezdirmiş, sonra da onu kapalı çarşıya götürüp yeni giysiler almıştı. Aziziye mahallesine gelirlerken Abdurrahim burada durmalı deyince, yoldaki kahvehanelerden birinin önündeki macuncunun yanında durmuşlardı. İnce küçük çubuğun ucuna sarılanı yeşil, sarı, kırmızı, mavi renkli macunu yalayarak dolaşan Abdurrahim, kahvehanenin taraçasına çıkıp nargile çekiştiren kadınları izlerken, kumandan da bir sade kahve söyleyerek Haleplilerle söyleşiye dalmıştı. Daha sonra eve gelmişler ve arka bahçede bir de fotoğraf çektirmişlerdi. Cephelerde en ince ayrıntılara özen gösterme alışkanlığını her an yansıtırdı. Fotoğraf çekilirken de öyle olmuştu. Abdurrahim'in Türkmen uşağı giysisine çeki düzen vermiş, belindeki ince bıçağı kılıfıyla birlikte çıkarıp çocuğun kuşağına soktuktan sonra geriye çekilip şöyle bir bakmış ve işte şimdi oldu, haydi bakalım diyerek iskemleye oturtmuştu. Tam fotoğraf çekileceği sıra bir kez daha dur çocuk daha değil diyerek yerinden kalkmış, belinden tabancasını kılıfıyla birlikte çıkarmış. Abdurrahim beline taktıktan sonra onu yukarıdan aşağı bir kez daha süzmüş, başındaki kefiyesini düzeltmiş, bir iki adım geriye giderek şöyle bir bakmış, şimdi tamam diyerek iskemleye oturmuş ve sonunda fotoğraf çekilebilmişti. Abdurrahim işte o fotoğrafla İstanbul'a dönmüştü de Zübeyde Hanım öyle inanabilmişti paşa oğlunun kör olmadığına. Kumandan yanına gelen otomobile binerken biraz önceki hüznünü ve yorgunluğunu unutturan dinç bir sesle ''İşte şimdi tamamdır. İskenderun'dan başlayıp Nur dağlarıyla Tel Rifat arasını ve Musul'dan başlayıp kuzeydeki dağları tuttuk. İngiliz'e bir adım attırmayız.'' dedi ve ekledi. ''Değil mi çocuk?'' Cevat Abbas onun canlanışının verdiği rahatlıkla yanıtladı. Sesi güven doluydu. ''Tutarız Paşa Hazretleri. Yeter ki kumanda bizim tarafta olsun. Buraları tutarsak doğuyu da tutarız. Zaten Çanakkale'de işi sağlama bağladık.'' Bu sözleri duyan kumandanın sesi daha da canlandı. ''Batı Trakya'da bizimkiler 8 yıldır dağları tutmayı öğrendiler. Derlenip toparlanınca bakalım bizi geçebilecek bir kuvvet var mıymış bunu görecekler.'' Leylit bahçesini geçip düzlüğe indiler. Resul Osman Dağı'nın üstünde bulutların arasından sıyrılan dolunayın parlak ışığında ince uzun minareler göründü. Kilise çok yaklaşmışlardı. Kumandan 35 gün süren zorlu yürüyüş ve Halep'te hastalıkla saldırganlarla boğuşulan günler boyunca ilk kez bu denli derin bir iç huzur duyumsuyordu.